Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, yine gündem bir hayli yoğun hocam. Önemli başlıklar var, onları konuşacağız. Öncelikle müsaadenizle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretiyle başlayalım. Bir yıl aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve ikili ilişkiler ele alındı ve önemli anlaşmalara imza atıldı. Toplamda 15 anlaşma imzalandı. Türkiye-Katar ilişkileri ne önem arz ediyor? Onu konuşalım. Çünkü daha önce de bundan birkaç hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed Türkiye'deydi. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti. Farklı gelişmeler de var Körfez ülkeleri arasında. Ama öncelikle Türkiye-Katar ilişkilerini şu yaşadığımız sıkıntılı günlerde nasıl değerlendirmek gerekir? Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İbrahim Bey'in giriş yapmış olduğu bu Katar konusunu biraz daha geniş ölçekli bütün Körfez bölgelerine yaygın olarak konuşacak olursak Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman gibi bu Körfez İşbirliği Teşkilatı'na üye 6 ülkenin uluslararası fonlarda yani petrodolar dediğimiz başta Amerika olmak üzere trilyon dolarlarla ifade edilen bunların fonları var. Evet. İşte bu paralardan altyapı hizmetlerinde kullandıkları gibi büyük bir kısmını da silah alımına kullanıyorlar. Mesela Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin son 20 yılda almış olduğu savaş uçağı ve silah ve mühimmata vermiş olduğu paralar milyar dolarları geçti, trilyon dolarlara ulaştı. Bu nedenle Türkiye başta Aselsan ve askeri silah sanayi olmak üzere yurt dışına açılmaya başlandı. Evet. Ve burasının da çok iyi bir pazar olduğu ve şartsız şurtsuz şimdi Batılılar bir silah satıyorlar, bir silah sistemi, füze sistemi, bir sürü de şartlar koyuyor. İsrail'e karşı kullanamazsın, şunu şöyle yapamazsın gibisinden. Türkiye için önemli bir pazardır
Körfez
ülkeleri. Evet. Katar özeline gelirsek, Katar Veliaht Prensi ve Katar Devleti, Katar halkı bundan 4-5 yıl önce bütün Körfez İşbirliği ülkelerinin bir araya gelip Katar'ı adeta
boğmaya
çalıştıkları o dönemde Türkiye'nin hem ekonomik hem askeri olarak yani elini değil gövdesini ortaya koyarak Katar'ın bugünkü mevcut yönetimini ayakta tutulmasında en önemli unsurun Türkiye olduğunu onlar biliyorlar ve Türkiye'ye karşı bir vefa borcu hissediyorlar. İşte bu nedenle bir de doğalgaz fiyatlarının dünya borsalarında %382 arttığı söyleniyor. Bakın %382. Hı hı. Ve dünyada da Rusya'dan sonra doğalgaz rezerv üretim bakımından Katar, Rusya, İran ve Katar ilk üçe giren ülkeler ve bu LNG dediğimiz sıvılaştırmış doğalgaz ihracatında Katar açık ara önde. Bu nedenle Katar şu anda hayal ettiğinin ötesinde bir petrodolarlara
sahip
oluyor ve bu nasıl ki bu emtia fiyatlarındaki artmalar birçok ülkenin ekonomisine, vatandaşın alım gücüne negatif etki yaptıysa bu Katar'a da pozitif etki yapıyor. Hı hı. Ve bu petrodolarların artık New York borsasında, Londra borsasında değil İstanbul'da ve Türkiye'de yatırıma dönüştürülmesi. İşte bu 15 anlaşmanın 7 tanesi ekonomikse 8 tanesi de diyelim ki askeri işbirliği ve alımlara yönelik oluyor. Bu yönüyle düşündüğümüzde siz satabiliyorsanız ürettiğinizi, mesela diyelim ki askeri teknolojide ürettiğinizi satabiliyorsanız aldığınız paralarla Ar-Ge'ye yeni yatırımlara yönelterek onun bir üst versiyonunu daha gelişimini daha yaygın olarak üretme şansınız olur ki Türkiye insansız hava uçakları İHA SİHA teknolojisinde şu anda Amerika, İsrail ve Türkiye ilk 3 kulvarda yarışan ülke konumunda ve Türkiye bu yönüyle bu yakalamış olduğu bu ivmeyi dış pazarlarda da değerlendirebilir. Katar-Türkiye ilişkilerinin özeline gelirsek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gün önceden gidip akşam artık bu işler biraz ekonomik olmaktan öte ikili hani dostluk işbirliği yani siz gidersiniz bir firmayla anlaşma yapmak için resmi prosedürünü imzalar gelirsiniz. Bir de ailenizle, eşinizle bir arada yemek yersiniz. Bu bir tık ötesidir. Şu an Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler artık ekonomik ilişkilerin gelişmesinden öte artık dostluk, kardeşlik ve birbirinin derdiyle dertlenebilme konusunda ki Türkiye'nin şu anda bu döviz manipülasyonu sebebiyle piyasadaki dalgalanmaların belli bir noktada durması ve piyasaya güven verilebilmesi için de böyle bir durum söz konusu. Türkiye'nin acil olarak işte bu Körfez bölgesindeki fonları Türkiye'ye çekmesinde fayda var. Çünkü artık Avrupa ve Amerika'da sizi terörle ilişkilendirip sizi bir şeylerle etiketleyip mal varlığınızı dondurabiliyorlar. Sizin milyar dolar paranızın üzerine yatabiliyorlar. Arap ülkeleri bunu da görmeye başladılar ve bir New York'a göre, Londra'ya göre İstanbul'un daha güvenli olduğu mesajını onlara vermemiz gerekiyor. Katar ziyaretini bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Yapılan anlaşmalar arasında hocam bir de Türk polisinin önümüzdeki yıl yapılacak Doha'daki Dünya Kupası'nda görev alma durumu da var.
Evet.
Yaklaşık 3750 polisin zannederim orada bulunması ve görev yapması için anlaşma imzalanmış. İtalya ve Fransa da Türkiye ile yarışmış bu konuda bu görevi alabilmek için ama Katar Türkiye'yi tercih etmiş. Bu da bir ayrıntı.
Tabii şimdi hem Türkiye artık bu güvenlik konularında A kalite yani bunu İngiltere, Fransa, Amerika nasıl yapıyorsa bizim askerimiz, polisimiz de o standartlara ulaşmış durumda. İkincisi de kültürel
yakınlık
önemlidir.
Evet.
Yani bir Katar halkıyla bu Orta Doğu coğrafyasıyla aynı gönül dünyasının insanlarıyız. Yani bir ezan okunduğunda bir polisin gidip orada bir vatandaşla camide namaz kılıyor olması o çok farklı bir pozitif etki yaptığında bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle yani Türkiye gerek silah sanayinde gerek ekonomik olarak muadilini ürettiği zaman gerek Türk dünyasında gerek İslam coğrafyasında ve Afrika Sahra altı bölgede bir Fransız'a bir Amerikalı'ya göre bir tık önde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bizim kültürel olarak onlarla bir bağımız söz konusu.
Evet. Hocam Katar demişken Katar'la devam edelim. Türkiye Körfez ülkeleri ilişkilerine de geçeceğiz ama Katar'la Suudi Arabistan arasında da yakın ilişkiler söz konusu. 4 yıl önce o bahsettiğiniz Körfez krizinden sonra Muhammed bin Selman ilk defa Katar'a gitti ve orada sıcak karşılandı. İkili ilişkiler konuşuldu. Katar Körfez ülkeleri ilişkilerine bakacak olursak neler söylersiniz? Her şey yolunda gidiyor zannedersem.
Şöyle Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'ın ilişkileri 1971'den bugüne kadar resmi olarak aynı masanın etrafında oturmuş olmalarına rağmen hep böyle parçalı bulutlu olmuştur. Suudi Arabistan'da değil.
Evet.
Sebebi de şu, İngilizler Osmanlı sonrası o 20. yüzyılda Körfez bölgesine yani bizim Mondros'tan sonra o bölgelerde etkin olan İngilizler en son 1971'de çekilirken oradaki kabileleri bir araya getirerek mesela Birleşik Arap Emirlikleri 7 emirlikten oluşuyor. Daha çok Dubai ve diyelim ki bugün
Abu Dhabi
öne çıkıyor. Hı hı. Ama işte Şarjah, Rasul Kayme gibi 7 tane emirlik var. Bu 9 olacaktı. Bahreyn ve
Katar
da buna dahil edilmek isteniyordu. Katar ve Bahreyn buna dahil olmayınca o tarihten beri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'a karşı yani siz
bir rezervi var.
Şeyden yani o birliği
Bozdunuz
gibi böyle bir rezervin olduğunu bilmekte fayda var ama Suudi Arabistan'la durum farklı.
ve önümüzdeki günlerde de bu ilişkiler daha da gelişecek.
İnşallah.
Öyle görünüyor. Peki tekrar Türkiye Körfez ülkeleri ilişkilerine dönecek olursak hocam, geçen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed Türkiye'ye gelmişti. Yaklaşık 10 yıllık aranın ardından ilişkiler normalleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay, affedersiniz, Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretle de Körfez ülkeleriyle ilişkilerin daha da üst noktaya taşınacağını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Bu ziyaret nasıl sonuçlar doğurur?
Şimdi Türkiye'nin son 5-10 yılda Birleşik Arap Emirlikleri ile siyasi anlamda ilişkileri çok kötü olmasına rağmen ekonomik olarak, hatta yatırım olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Katar'dan daha fazla yatırımı var idi birkaç yıl öncesine kadar. Bu nedenle ticaret farklı bir şeydir. Bir de Dubai merkezli Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün bu Körfez bölgesi, Kuzey Afrika ve Sahra altı bölgenin bir antreposu konumundadır. Yani Çin, Japonya, Doğu ve Güneydoğu Asya'dan gelen teknoloji ürünleri, mallar Dubai'deki limanlara gelir. Oradan Orta Doğu, Kuzey Afrika ve bölge coğrafyasına dağıtılır. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri görüntüsünün çok çok üzerinde büyük bir mal hizmet, yani Güneydoğu Asya'da Singapur, Doğu Asya'da Hong Kong ve Orta Doğu bölgesinde, eskiden bu Lübnan'ın başkenti Beyrut'tu. Beyrut'taki iç savaştan sonra, 70'ten sonra bu Dubai'ye kaydı. Dolayısıyla siz Dubai ile ilişkilerinizi ticari anlamda geliştirdiğiniz zaman bölge ekonomisinde dönen o bütün o ticari pastadan önemli paylar alırsınız demektir. Daha doğrusu halkımızın daha net anlayabilmesi için ben şöyle küçük bir örnekle açıklamak istiyorum.
Buyurun lütfen.
Mesela Katar'da, Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, herhangi bir Körfez ülkesinde büyük milyar dolarlık bir havaalanı ihalesi, bir metro ihalesi diyelim ki, yani 1 milyar dolara aşan ihaleler oluyor. Bunu şimdiye kadar Amerika, İngiliz gibi o bölgenin siyasi olarak etkisinde bulunan ülkelerin firmaları alıyorlar. Diyelim ki Katar'daki bir metro ihalesini 2 milyar dolara, 2,5 milyar dolara alıyor bir çok uluslu Amerikan İngiliz şirketi. Onun diyelim ki elektrik sistemini Alman firmasına yaptırıyor. Bütün altyapı hizmetlerini Türk firmasına yaptırıyor. Ve bütün o işleri yapanların kazandıklarından daha fazlasını sadece o büyük ihaleyi alan firmalar alıyor. Şimdi Türkiye artık şuna talip. Diyor ki biz o büyük ihalenin küçük birimlerindeki taşeron firma değil, o ihalenin bütününü almaya talibiz. Bir Amerikalı, bir İngiliz gibi. İşte burada siz artık A sınıfında ihalelere talip oluyorsunuz. İşte bu gidiş gelişlerin temelinde bu var. Eğer biz o noktaya erişirsek Türkiye'nin cari açığında olsun, ihracatında, döviz bulmak konusunda bu işler çok daha Türkiye'nin önünü açacaktır. Sanırım böyle sinyaller aldı ki Türkiye veya Sayın Cumhurbaşkanı işte faizi agresif olarak indirip işte piyasaları dalgalanmaya bırakmasının, yani herhalde benim kişisel tahminim böyle bir perde gerisinde bu tür hesapların olduğunu tahmin ediyorum ben.
Peki hocam. Yine Katar ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu normalleşmelerin bir benzeri İsrail'de olabilir mi sorusunu cevaplıyor. Neden olmasın diyor. Şayet Filistin meselesinde İsrail bizim hassasiyetlerimize, Filistin'in hassasiyetlerine saygı duyarsa, bunu sağlarsa neden olmasın diyor. Büyükelçiler tekrar görevlerine başlar diyor. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi,
bu mümkün mü?
İsrail'le Türkiye ilişkileri iki boyutlu. Ekonomik olarak kazan kazan ilkesine göre İsrail'in özellikle Akdeniz açıklarında, Kıbrıs'la Akdeniz açıklarında çıkarmış olduğu doğal gazın dünya piyasalarına sunabilmesi için Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu gazın Türkiye üzerinden geçmesi de Türkiye'nin de menfaatine, karşılıklı iki ülkenin menfaatine şeylerdir. İlişkileri zehirleyen konu İsrail'in Filistinlilere sürekli olarak, yani her gün bir adım daha işte işgali arttırması, zulmü arttırması, Mescid-i Aksa'da yapmış olduğu provokatif eylemler sebebiyle sürekli Türk-İsrail ilişkileri zehirleniyor. Yani siyasi arenadaki bu ilişkiler biraz normalleşmiş olsa ekonomik bakımdan Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerinin gelişmesinde bir engel yoktur. Her ülkenin iki ülkenin de çıkarınadır. İşte Türkiye rezervlerini belirtiyor. Diyor ki yani İsrail en azından bu yapmış olduğu zulüm politikalarına birazcık ara verirse ilişkiler ekonomik anlamda canlanabilir.
Evet. Peki hocam, diğer bir önemli gerilim noktasına bakalım. Rusya-Ukrayna gerilimi had safhaya ulaştı diyebiliriz. Hatta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planı iddiaları ortaya atıldı. Rusya Genelkurmay Başkanı bu iddiaların gerçek olmadığını ifade etti ama bir taraftan da Rusya'nın yaptığı yığınak söz konusu. Putin ve Biden telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Donbas meselesi, Ukrayna gerilimi. Ve Amerika bu gerilimin yatışmasını istiyor. Dün de Biden ve Zelenski bir araya geldi. Ukrayna Devlet Başkanı, affedersiniz, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O bölgede yaşananlar nasıl suhuletle çözülebilir hocam? Yani bir taraftan NATO'nun hareketliliğinden yakınan bir Rusya, bir taraftan kendi Ukrayna'ya yönelik saldırı hazırlığında olan bir durum, ne dersiniz?
Şimdi bir tarafta dünya kamuoyuna verilen mesaj var. Olaylar suhuletle, uhuletle çözülsün. Evet. Gerginlik, çatışma azalsın veya bitsin. Ama diğer taraftan da bu gerginlikten nemalanan bir dünya var. Nasıl sorusuna şöyle cevap verelim. Şimdi NATO'nun varlık sebebi neydi?
Rusya.
Rusya'ya karşı.
Evet.
Dolayısıyla Rusya bir tehdit olmaktan çıkarsa NATO'nun
NATO'ya ihtiyaç kalmaz.
İhtiyacı, evet. Sebebi kalmaz. Çünkü Almanya ile Fransa bir Avrupa ordusundan bahsediyor.
Evet.
Amerika sürekli olarak Rusya'nın nasırına ve damarına basarak ortada bir gerginlik çıkarmak istiyor. Durup dururken Romanya'ya, Bulgaristan'a, hatta bizim hemen sınırımızın yakınında Dede Ağaç'a yapmış olduğu yığınak bir taraftan Türkiye'ye gözdağı verirken bir taraftan da Rusya'ya karşı, evet, Karadeniz'de bayrak gösterme harekatı. Rusya'nın da söylediği şey şu: benim iki tane kırmızı çizgim var diyor. Birincisi, Kırım'ı ilhak ettim, bu cepte artık diyor. Bunu konuşmam dahi diyor. Hmm. Yani birincisi bu. İkincisi, evet, de Rus Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya bir devdi. Bu dev hasta oldu, yatağa düştü. O nekahet döneminde bir el çabukluğuyla işte Litvanya, Letonya, Estonya gibi Baltık Cumhuriyetleri hem NATO'ya girdi,
hem AB,
hem Avrupa Birliği'ne girdi. Yine Varşova Paktı üyesi olan Polonya, Macaristan, Çekya, Slovakya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler hem Avrupa Birliği'ne hem şeye girdiler, NATO'ya. Evet. Kala kala elinde bir Ukrayna, bir de Gürcistan kaldı. Şimdi bu iki ülkede Avrupa Birliği'ne el sallıyorlar. Amerika yeşil ışık yakıyor. Rusya diyor ki artık eski Rusya yok. Ben eski gücüme ulaştım. Yani o 90'lı yıllardaki, hı hı, kendi can derdine düşmüş bir Rusya, IMF'den borç almış bir Rusya yok. Yani Gürcistan'a da, Ukrayna'ya da diyor ki ayağını denk al. Ben artık NATO'nun buraya girip de yani Rusya sınırının öte yakasında bir NATO birliği görmek istemiyorum. Bu benim kırmızı çizgim diyor. Yani gerçekten de Rusya bunu yaptırmaz. Yani benim inancım da odur. Yani Rusya'nın iki kırmızı çizgisi: bir, Ukrayna'nın NATO'ya girmesini ne pahasına olursa olsun önlemek istiyor. Kırım'ı da vermiyor. Donbas hadisesi ise, Donbas'ta da diyor ki benim ıslık çalıyor Rusya. Benim bu işte bir dahilim yok. Siz bunu niye benimle konuşuyorsunuz diyor. Donbas'ta diyor ayrılıkçı Rus yanlısı bir birlikler var. Ukrayna'nın iç meselesidir bu diyor ama perde gerisinden de oraya desteğini veriyor. Evet. Yine perde gerisinden o Donbas sınırına yakın Rus tarafına yığınak, yüz binlerce yapıyor, asker yığıyor.
Evet.
Soranlara da diyor ki kardeşim benim bak diyor sınırın öbür tarafında gerginlik var. Ben de diyor bunu ülkeme sıçramaması için tedbir alıyorum. Yani Rusya Donbas krizini çok ustaca yönetiyor. Yani kriz orada devam ettiği sürece Rusya Kırım konusunun konuşulmasını engelliyor. Bir diğer taraftan da Ukrayna'ya diyor ki bak burada sen rahat ve sulh istiyorsan, selamet istiyorsan gelip benimle masaya otur. Avrupa'yla, NATO'yla bu işi çözemezsin. Hı hı. Bakın tekrar ediyorum, Putin'in Zelenski'ye, Ukrayna'ya diyor ki Donbas'ta sulh ve selamet istiyorsan, ülkenin Kırım'dan sonra ikinci bir defa bölünmesini istemiyorsan NATO'dan uzak dur, gel benimle masaya otur. Sen NATO'yla konuştuğun sürece burayı ben kaşımaya, başına dert açmaya devam ederim diyor. Mesaj bu.
Evet.
Gerisi artık diplomatik beyanatlar.
Hı hı. Hocam kısa bir ara verelim. Akabinde yine buradan devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam edeceğiz. Yine önemli başlıklar var masada. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve sohbetimize devam ediyoruz. Önemli gündem başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümün sonunda Rusya-Ukrayna gerilimini konuştuk. Donbas bölgesinde yaşananları ve oradaki satranç oyununu hocam özetledi. Hocam bir de işin Kafkasya boyutu var. Dün Azerbaycan askerlerine yine Ermeni askerleri tarafından yapılan saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Zaman zaman bu tür gerilimler devam ediyor orada. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir önerisi vardı. Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu oluşturalım denilmişti. 3+3 şeklinde. Evet. Bugün Dışişleri Bakan Yardımcıları bir araya geldi. Bu platformun ilk toplantısı yapıldı. Güney Kafkasya'da kalıcı barışı sağlamak adına. Bu adımı nasıl değerlendirmek gerekir? Azerbaycan-Ermenistan gerilimini bir nebze olsun sonlandırabilir mi? Bir de Türkiye-Rusya ilişkilerinde zaman zaman böyle farklı çatışma alanları da olabiliyor. Mesela az önce konuştuk Ukrayna meselesinde. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar Rusya'nın gündeminde. Putin evet. Rahatsızlığını dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Diğer taraftan mesela geçen hafta konuştuk, Esed rejiminin Hatay'a yönelik bir açıklaması vardı. Bunun da suflesinin işte Rusya tarafından verildiği ifade ediliyor. Yine Miçotakis'i ağırladı Rusya Devlet Başkanı Putin ve orada Kıbrıs mesajı verdi. Bu mesajların arkasında neler yatıyor hocam? Rusya'nın rahatsızlıkları neler? Bunu evet. Konuşalım. Buyurun.
Şimdi Türkiye üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanlarla çevrilidir derlerdi biz.
Evet.
Lisedeyken milli güvenlik dersinde filan. Şimdi Türkiye'nin çevresinde Ermenistan, şu andaki Esad rejimi, PKK, Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi Türkiye'ye karşı hep hasmane yani evet. olmuşlardır ve düşmandırlar. Fakat atalarımızın bir sözü var. Yani ateş olsa cürümleri kadar yer yakarlar. Yani bunlar bir Ermenistan Türkiye'ye karşı düşmandır ama bir tehdit değildir. Yani bunların düşmanlıklarından bize bir zarar gelmez. Yani her halükarda Türkiye bunları bertaraf edebilir. Türkiye'nin çevresinde ona tehdit olabilecek iki tane ülke vardır. Biri kuzeyde Rusya, diğeri de güneyde İsrail. Yani İsrail küçük bir devletmiş gibi gözükse de İsrail'in kılına dokunduğunuz evet. zaman sesinin Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla bunların cürmü Türkiye'nin canını yakacak kadar da etkilidir. Şimdi Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerine baktığımızda şimdi Avrupa'dan, Amerika'dan Türkiye'yi şöyle suçluyorlar. Türkiye işte S-400 savunma sistemini aldı. NATO ile ipleri germeye başladı. Amerika'ya karşı çok ters politikalar izliyor. Artık yani Batı blokundan Rusya'ya doğru mu yanaşıyor?
Evet.
Söylemler var. Halbuki Kırım konusunda Rus politikalarının karşısında olan bir evet. Türkiye var. Türk devletlerini bir araya getirip Türk dünyasını işlevsel hale getirmek Rusya'nın asla istemeyeceği bir şeydir. Hı hı. Çünkü Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı Rusya Çarlık döneminden beri bir arka bahçesi olarak görmüştür. Yine biz Libya'da Rusya ile karşı karşıyayız. Suriye'de Fırat'ın batısında, bu İdlib bölgesinde Suriye Rusya ile karşı karşıyayız. Yani şöyle bir ajandayı açtığımızda Rusya ile birlikte ortak hareket ettiğimiz işte nükleer santral projesi, doğal gaz alımı, karşılıklı turizm ve ticaret ilişkilerimiz çok gelişmiş olmakla birlikte siyasi olarak da en az 5 tane konuda taban tabana Türkiye ile Rusya'nın politikaları zıttır. O halde şuna dikkat çekmek istiyorum. Günümüz dünyasında Türkiye'nin Amerika ile, Avrupa Birliği ile, Rusya ile, Çin ile diyelim ki 10 tane maddenin diyelim ki 5'inde 6'sında işbirliği yaparsınız, 3 tanesinde kesinlikle karşı karşıya gelirsiniz, bir tanesinde oturup müzakere yapabilirsiniz. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani her konuda herkesle anlaşmak mümkün değildir. Bir insanın ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla bile her konuda %100 mutabık olduğu konular olmayabiliyor. Dünya siyasetinde böyle olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak Türkiye'nin o Güney Kafkasya'daki kurulan masadaki en büyük derdi şu: Güney Kafkasya'da sükuneti sağlamak ve oradan Orta Asya'ya transit geçidi güvenli olarak sağlamak. Çünkü Kazakistan başta olmak üzere Özbekistan, Türkmenistan bölgesinde çok büyük potansiyeller var. Bu tır ve karayolu taşımacılığı, hatta tren de buna ekleyebilirsek, Türkiye'nin geleceğinde, kalkınmasında bu yolun, bu hattın açık olması Türkiye'nin menfaatinedir. Bunu Çin ve İngiltere de istiyor, kuşak yol projesini getir. Ama bu iş hem Amerika'nın hem Rusya'nın işine gelmediği için bu proje, Ermenistan sürekli orada provokatif bir takım eylemler yapıyor. Yani Ermenistan'ın hedefi şu: suyu biraz bulandırırsam acaba Rusya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan bana bir yardım gelir mi? Yoksa Ermenistan da biliyor Azerbaycan'a karşı da Türkiye'ye karşı da hiçbir şey yapamayacağını. Yani her kalkışmasından sonra tokadı yiyip yerine oturacağını ve mevcut kazanımlarından daha geriye düşeceğini Ermenistan bunu herkesten daha iyi biliyor. Ama her defasında da suyu bulandıran tarafın onlar olduğu, kendi gücüne değil de dışarıdan gelecek bir takım askeri, siyasi desteğe bel bağlıyor. Ama günümüz dünyasında kendi gücünüz yoksa elde gelen düğün bayramdır. Onunla da öğün olmaz. Onu bilmemiz lazım.
Peki hocam, bir başka gerilim noktasına bakalım. İran'ın nükleer çalışmaları, nükleer müzakereler yeniden başlayacak. Eğer bu müzakereler başarısız olursa ABD ve İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için harekete geçecekleri ifade ediliyor Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili tarafından. Diğer taraftan ABD Başkanı Biden'ın da eğer bu görüşmeler sonuçsuz kalırsa diğer seçeneklere hazır olun talimatı verdiği ifade edildi. ABD Savunma Bakanı Austin de bu seçeneklere hazır olduklarını ifade etti. Bu nükleer müzakerelerde sonuç alınabilir mi? Bu tehditler İran'ın daha çok müzakerelerde olumlu yaklaşmasına vesile olur mu? Ne dersiniz hocam?
Şimdi kişisel görüşümü söyleyeyim bu konuda. Birincisi, İran'ın nükleer tesisleri tek bir noktada değil. İran Türkiye'nin iki katı bir alan, 1 milyon 650 bin kilometre karelik bir yüzölçüme sahiptir. Ülkenin iç bölgelerinde muhtelif yerlerde bu nükleer santralleri veya işte uranyum zenginleştirme üniteleri. Birincisi, dünyanın bu kadar ekonomik türbülansa girdiği bir dönemde ne İsrail'in ne de Amerika'nın böyle bir topyekün saldırıyı göze alabileceğine ben kişisel olarak ihtimal vermiyorum. Bunun faturası çünkü ne İran'ın ne de Amerika'nın, İsrail'in kaldırabileceği kadar küçük değildir. Bu devasa bir hadisedir. Bu bir çılgınlık olur. Çok zayıf bir ihtimaldir. Peki bu konuşmalar, bu dünya kamuoyuna verilen demeçlerin perde gerisinde ne var peki? Şimdi nükleer müzakereler derken İran'ın da kırmızı çizgisi şudur: İran'da Hümeyni yönetiminde Şah'la işte Hümeyni taraftarları can düşmanıydı. İkisinin tek ortak paydası nükleer enerji konusuydu. Evet. Yani İranlılar her konuda birbiriyle zıt düşseler bile bu nükleer enerji konusu gündeme geldiğinde hepsinin milli bir mesele olarak gör. Mesela Türkiye'de bir Kıbrıs meselesi, sağcısıyla solcusuyla herkes, evet, yani Kıbrıs'ı bir milli mesele olarak görür ve Kuzey Kıbrıs'ın yanında yer alır Türkiye'de, evet, 1974'ten bu yana. İşte İran'da da nükleer santral ve nükleer enerji meselesi milli bir meseledir. İktidarı muhalefetiyle birlikte. İran bir taraftan her geçen gün, nasıl ki İsrail adım adım Filistin topraklarını işgal ediyor, Filistinlere, evet, zulmü artırıyorsa, İran'da uranyum zenginleştirmede her geçen yıl bir adım, bir tık daha ileri gidiyor. Ve bu İsrail'i, Amerika'yı endişelendiriyor. Ama diğer taraftan İran petrolünü dünya pazarlarına satamıyor, doğalgazını satamıyor. Ekonomik olarak çok büyük bir kıskaç içerisinde. Hatta swap işlemleri diyoruz. Evet. Yani diyelim ki biz şu anda sadece Türkiye içerisinde değil, Brezilya'ya, Amerika'ya para gönderecek olsak internetten tık tık anında işlem yapıyoruz. İran bu sistemden mahrum şu anda. Amerika ambargo uyguluyor. Hatta bizim o Halkbank hadisesinde İran'ın bize satmış olduğu doğalgazın parasını biz havaleyle gönderemiyoruz.
Altınla.
İşte o zarrap geldi, evet, burada. İşte parayı alıyor, altına çeviriyor. Dubai'ye gidiyor. Oradan İran'a geliyor. Yani satmış olduğu petrolün, gazın parasını bile yani havaleyle alamıyor. Gidip altına çeviriyor vesaire. İran şu anda ambargolardan çok bunalmış vaziyette. İşte İran'ın derdi bir taraftan ben uranyum zenginleştirmeyi ve nükleer
çalışmalarımı
devam ettirirken, evet, bir taraftan da ambargodan bir gıdım hafifletebilir miyim? İsrail ve Amerika'nın derdi ise bu ambargo havucunu göstererek, bak ambargoyu biraz yumuşatarak siz bu tesislerin çalışmasını durdurur musunuz? Son verir misiniz? Ki bu nasıl ki Rusya'nın Kırım konusunda kırmızı çizgisi varsa, İran'ın da bu nükleer çalışmalarını durdurması veyahut da mevcut durumdan geriye gitmesini beklemek yani muhal bir şeydir. Mümkün değildir. Hiçbir İran yöneticisi bunu yapamaz. İşte karşılıklı böyle bir düello devam ediyor. Bir de İran'ı parçalamak, İran'ı yok etmek Amerikan, İsrail'in işine gelmez. Çünkü İran'ı öcü olarak gösterip trilyon dolarlık, yani milyar, evet, dolar da geçti, körfez ülkelerine silah satıyorlar. Onları, evet, avuçlarının içinde tutuyorlar. Yani İran görünüşte bir düşmanmış gibi ama sürekli olarak da kullanışlı bir aparat olarak, evet, da Amerika'nın, İsrail'in dış politikasında sürekli olarak yerini alıyor. Bu nedenle bu tartışmalar her iki tarafında, tekrar ediyorum, Biden döneminde Biden ambargoları hafifletme karşılığında nükleer çalışmaları durdurmayı bir koz olarak kullanıyor. İran'da işte zamana oynuyor. Birazcık ambargoyu hafifletip halkına nefes aldırmak istiyor ama asla da nükleer santral ve uranyum zenginleştirmeden vazgeçmek istemiyor. Yani hikaye bu şekilde, tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan hesabı 10 yıllardır devam ediyor ve bu şekilde de bir dargın bir barışık gidecek gibi de gözüküyor. Yani tekrar ediyorum, İsrail'in, Amerika'nın da o nükleer tesislere belki göstermelik bir iki hava saldırısı olabilir ama onu toptan yok edebilecek bir saldırı yapacağına ben şahsen inanmıyorum.
Peki hocam. İki hafta sonra Libya'da seçimler var hocam. Daha önce Hafter, darbeci Hafter adaylık başvurusuna bulundu. Yaptığı başvuruya itiraz edildi ama bu itirazda reddedilmiş ve Hafter'in seçimlere katılmasının önü açılmış. Libya'daki seçimlere yaklaşırken Hafter'in de işte seçimlerde aday olacağını düşünürsek nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Neler düşünüyorsunuz bugünden?
Şimdi aşağı yukarı 2 hafta kaldı, evet, 24 Aralık'ta Libya'da seçim olması, yani hatta seçimin olup olmayacağı da %50
%50 hala belirsiz mi hocam?
Belirsiz, çünkü hukuki, hı, altyapısı, evet, tam olarak şey değil. Yani seçim olmadığı zaman da sürpriz olmayacak. Fakat seçim olduktan sonra da bu belirsizliğin kalkacağına dair de emareler söz konusu, hı, değil. Çünkü güçlü olanın karşı tarafın bileğini bükerek hakkını almaya çalıştığı bir Libya'dan bahsediyoruz. Mesela Hafter adayı olmayacak, işte çifte vatandaşlığı var, Amerikan vatandaşlığı olan bir kişi olamaz vesaire deniyordu. Hafter dedi ki masayı deviririm, seçimi yaptırmam. Ve tekrar bu rezerv kaldırıldı. Hı-hı. Yani şu anda çok bilinmeyenli bir denklemin olduğu bir Libya'dan bahsediyoruz. Hala yani hatırlatmak babında söylüyorum, sürekli konuşuyoruz bu konuyu. Batı'da Trablus başkent ve çevresi, ki nüfusun yarıdan fazlasının olduğu Sirte Körfezi'ne kadar olan bölge, Türkiye'nin de desteklediği meşru hükümetin kontrolünde olurken Sirte Cufra hattı, Bingazi, Tobruk, Mısır sınırına kadar olan ülkenin doğu yarısı ise Hafter ve güçlerinin elinde. Güneyde ise işte Tuarekler başta olmak üzere Bedevi kabilelerin kontrolünde. Şimdi böyle üç parçalı bir Libya'dan bahsediyoruz. Diyelim ki Trablus merkezin hala Bingazi'de, Sirte Körfezi'nde, petrol bölgelerinde de facto olarak hiçbir etkisi yok. Yani resmi bir Libya hükümeti var ama ülkenin belli bölgelerine de giremiyorsunuz.
Evet.
Şimdi seçim olduktan sonra bu nasıl olacak? Bunun hukuki bir altyapısının da henüz oluşturulduğunu ben şahsen göremiyorum. Dolayısıyla temennimiz şu: Libya'nın bir bütün olarak kalması. Yani gerek doğudaki Bingazi bölgesinin, gerek batıdaki Trablus bölgesinin ve güneyiyle birlikte Libya'nın bir bütün olarak tek parça kalmayı başarabilmesi ve herkesin birazcık haklarından feragat ederek ortak bir mutabakat yolunda bulundurulması. Tabii burada ilk konuşulan konu yabancı askerler ve Türkiye'nin burayı terk etmesi. Halbuki Türkiye burada var olmasaydı şu anda Trablus'taki meşru hükümet diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Tıpkı Katar'daki meşru şu andaki yönetim varlığını sürdürüyorsa, bunu Türkiye'ye borçlu olduğu gibi Katar'da aynı şey, Trablus'ta da aynı şey söz konusu. Rusya şu anda hiç görünür bir eleman olarak ortada yok ama şu anda kıran kırana Türkiye Rusya'yla Libya'da mücadele halinde. Aslında Libya'da Türkiye'nin bu kadar görünür olmasına Batı dünyası, Amerika çok fazla müsaade etmezdi ama Rusya'ya karşı mücadele ettiği için bir taraftan Rusya'nın Libya'da varlık göstermesini Amerika istemiyor. Diğer taraftan da bu CENTCOM komutanı dikkat çekiyor. Yani Türkiye'nin de fazla alan kazanmasına müsaade etmeyelim diyor. Yani Amerika hem Türkiye'nin hem Rusya'nın Libya'da fazla görünür olmasını istemiyor. Fakat sanırım o seçeneklerden Türkiye biraz daha yani Rusya olacağına Türkiye olsun ifadesi noktasına geldi. Onun için de Türkiye şu anda Libya'da belli bir alanları kontrol etmeye devam ediyor.
Peki hocam. Evet, Irak yönetimi ABD öncülüğündeki muharip güçlerin ülkeden çekildiğini açıklamış hocam. Bu Irak için ne anlama geliyor? ABD'nin tamamen oradan izi siliniyor mu? Böyle denebilir mi? Buyurun.
Hayır, Amerika Orta Doğu coğrafyasını hiçbir zaman kendi haline bırakmaz. Ama şu anda Biden yönetimiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri artık Rusya'yı da, Doğu Avrupa'yı da, Orta Doğu coğrafyasında ikinci dereceye aldı ve bütün gücüyle işte bu AUKUS anlaşmasından da Avustralya ile olan ilişkilerden de bunu anlıyoruz ki Çin'i çevreleme ve Çin artık satın alma gücü paritesine göre Amerikan ekonomisini geçmiş durumda. Yani normal gayri saf milli hasılada en önde gelen ülke Amerika görüşmekle birlikte Çin artık Amerika'nın kabul edilebilir sınırlarını aşarak çok fazla hani Amerika'ya göre ülkelerin belli bir sınırları vardır. Hı hı. İşte o sınırları aşmış durumda. Çin'e karşı güçlerini tahkim etme adına Orta Doğu coğrafyasından diyelim ki birliklerini azaltma diyelim buna. Suriye için de bunu göreceğiz ileride. Onun için de PKK'lara, YPG'lilere ve Amerika'ya hani bir zamanlar Türkiye'deki bazı siyasiler biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayıyoruz diyorlardı. Evet. İşte o PKK, YPG'liler de sırtlarını işte Amerika'ya, şuraya buraya dayıyoruz diyorlarsa çok fazla güvenmesinler. Çünkü Amerika'nın artık stratejik olarak birinci derecede güçlerini konuşlandırdığı yer Pasifik dünyası, Güney Çin Denizi. Çünkü oradaki büyük kapışma önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok daha çünkü dünyanın o küresel rekabetinde dünyanın merkezi de artık Kuzey Atlantik'ten Pasifik'e kaydı. Amerika hiçbir zaman Orta Doğu'dan, Doğu Avrupa'dan, Balkanlardan ve bu coğrafyadan elini çekmeyecektir. Ama eskisi kadar da yoğun bir askeri bir konuşlanma olmayacaktır. Çünkü güçlerin siklet merkezini Pasifik'e yönlendirdiğini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle tamam Irak'ta şu anda birliklerini çekmiş olabilir ama bir tehdit gördüğünde onu bertaraf edebilecek ölçüde getirir. Fakat böyle görünür büyük yığınaklar artık Orta Doğu coğrafyasında görmeyi ben şahsen beklemiyorum.
Peki hocam. Devam edelim bir başka meseleyle. Hem Avrupa'da İslam düşmanlığı artıyor. Amerika'da bir taraftan da Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir camimize saldırı gerçekleştirildi. Larnaka'daki büyük caminin kapısı yakıldı hocam. Türkiye büyük tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun bedelinin ağır olacağını ifade etti. Almanya'da yine camilere saldırılar devam ediyor. Son olarak Kanada'da Quebec'te bir başörtülü öğretmen başörtülü olduğu gerekçesiyle okuldan atıldı. İşinden oldu. Yine Amerika da bir üniversitedeki mescitte bulunan dini kitaplar, Kur'an-ı Kerimler tahrip edildi, yakıldı. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? İslam düşmanlığı had safhaya ulaşma noktasına geldi denilebilir mi?
Şimdi 1960'lı, 70'li, 80'li yıllardaki Avrupa'daki yabancılara bakışla bugünü şöyle bir kıyaslayalım, sonra sorunuza cevap verelim. 30-40 yıl önce maden ocağında çalışan Avrupa'nın kendi insanının yapmak istemediği en alt düzey işleri yapan ve ırgat maaşı alan o insanlara sempatiyle bakıyorlardı. Yani bunlar fakir insanlar, bütün işlerimizi giriyor, işte hoş geldiniz yabancılar vesaire gibisinden kendi konforlarına tehdit olarak görmedikleri için büyük bir böyle sempatiyle, hümanist bir yaklaşımla bu yabancılara davranıyorlar idi. Fakat 1980'lerden sonra yavaş yavaş işin rengi değişmeye, o yabancılar orada iş kurmaya, işveren olmaya, hayatın her alanında görünür olmaya başlayınca artık bu kadar da olmaz demeye başladılar. Ve o insanları kendilerine benzetmeye çalıştılar. Yani diyelim ki Azerbaycan'dan, Arnavutluk'tan, Doğu Avrupa'dan, Balkanlar'dan gidip adam onlar gibi olmuşsa problem yok. Mesela ben Amerika'da bir spor mağazasında 20'li yaşlarda bir bayan biz Türk olduğumuzu görünce bize bir yardımcı oldu. Bak şurada da şöyle şeyler var, uygun promosyon şeylerimiz var. Nerelisin? Ben Arnavut'um dedi. Arnavut yani Türkiye'ye karşı bir sempati şey yapıyor. Yani bu yaşta nasıl oldu Arnavutluk keşmekeş yaşıyor yani nasıl geldiniz buraya sorusuna. Dedi işte oturma iznim var şu var bu var. Dedim Müslim yoksa protestan falan ben dedi protestan oldum dedi. Evet. Yani siz dininizi kültürünüzü değiştirip onlar gibi olursanız problem yok. Yani Türk olmanız Arap olmanız, Arnavut olmanız önemli değil. Şu anda Amerika'da hatta Kanada'nın o Quebec eyaletinden bahsediyorum. İstatistiklere baktığımızda resmi olarak o Kanada'nın büyük şehirlerinde Vancouver yani o Quebec olsun, Ontario olsun %10'lara ulaşan bir Müslüman nüfus var. Ve her geçen yıl hem doğurganlık olarak hem de göçle gelen bir Müslüman nüfusun hayatın her alanda görünür olmaya yani Müslüman kimlikleriyle Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da var olmasını hazmedemiyorlar. Yani tekrar ediyorum Kanada'daki, Amerika'daki veya Avrupa'daki İslam coğrafyasından giden insanların işte bunun Türk olması veya başka bir etnik unsur olması önemli değil. Onlar gibi olursa mesele yok. Ama siz orada hala cami diyorsanız, hala namaz diyorsanız, ezan diyorsanız, dininizi, tesettürünüzü, Kur'an'ınızı beraberinizde götürmüşseniz buna kabullenemiyorlar. Evet. Ve işin perde gerisinde bu vardır. Yani ayet-i kerimede de vardı. Yani siz ona benzemediğiniz sürece yani,
onlar sizden razı olmazlar.
Razı olmayacaklardır. Evet. Yani problem şu. Fransa'nın da yapmaya çalıştığı, Almanya'nın da ki bu mesela DİTİB'e çok karşı çıkıyorlar. Diyanet'in imamlarına, camilerine. Müslüman olacaksanız bile diyor Fransız tipi bir Müslüman olun. Evet. Alman tipi bir Müslüman olun. Amerikan tipi bir Müslüman olun. Yani Ortodoksların nasıl kiliseleri vardır. İşte Ermeni, Gürcü, Bulgar, Yunan, Sırp. Yani kiliseyle derin devlet ortak çalışır. Yani Yunan kilisesiyle Yunan derin devleti. Yani kilise öncelikle Yunan devletinin çıkarlarını, sonra Hristiyanlığın umdelerini. Yani diyor ki siz Fransa'da Müslüman olacaksanız önce bir Fransız milli çıkarlarıyla örtüşen bir politika şey yapın. Bizim Hristiyan, bizim Müslümanımız olun. Böyle bir İslam tasavvur ediyorlar. Müslümanlar da bu şablona uymayınca buna rigid bir şekilde, çünkü devlet istese, hele hele Almanya gibi ülkelerde uçan kuşu takip eder devletin güvenlik güçleri. Ama bakıyorsunuz Türklerin evleri yakılıyor, dükkanları talan ediliyor, insanlar öldürülüyor ve yakalanmıyor. Yani bu devletin bazı birimlerinin bu işin içinde parmağı olduğunu çok açık göstergesi. Yoksa Avrupa, Amerika'da bu tür eylemleri yapan insanların yakalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz.
Evet. Her şeye rağmen, bütün bu düşmanlığa rağmen hocam, İngiltere'de en popüler erkek ismi Muhammed imiş. 5. yılında da ilk sırada yer almış Muhammed ismi. Buna nasıl bir yorum yapmak gerekir?
İşte İngiltere'de değil, Londra'da.
Londra'da.
Çünkü İngiltere'nin o diğer bölgelerinde İngiliz varlığı daha hakimdir, ama Londra merkezde, orada özellikle İngiltere'nin eski sömürgeleri, başta Pakistan, Hint coğrafyası olmak üzere gelen insanlar, işte Muhammed ismiyle de kendi kimliklerini, görünürlüklerini ortaya koymaya çalışıyorlar. Ve siz düşünün, yani İstanbul'da yaşıyorsunuz, İstanbul'da doğan nüfus müdürlüklerinde en çok çocuğun Hans olduğunu, bilmem David olduğunu görünce siz de ister istemez yani bu işten birazcık işkillenirsiniz. Evet. Şu anda Müslümanlar hayatta Batı dünyasında işçi ve amele ırgat olmaktan işveren ve üniversitede artık öğrenci hayatın her alanında görünür olması çok da fazla kabullenilemiyor. Bir hazımsızlığın dışa yansıması olarak söyleyebiliriz bunu.
Evet hocam, bugün aynı zamanda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Tabii bu günü düşündürten farklı uygulamalarda dünyaya yansıyor. Yunanistan'ın Akdeniz ve Ege'de mülteci botlarını batırması acaba hangi insan haklarına sığıyor? Ya da Belarus-Polonya sınırında insani dramın hala devam etmesi, işte Suriye'deki durum, Yemen'deki durum, Afrika'nın birçok ülkesindeki insanların yaşadığı açlık, susuzluk, sıkıntılar hangi insan haklarına sığıyor acaba? Bir de Türkiye'yi hep insan haklarını ihlal etmekle suçlayan Batı ülkeleri acaba Türkiye'nin insanlara nasıl kucak açtığını, nasıl onları onlara istihdam sağladığını, onları yaşama tekrar bağladığını görmüyorlar mı hocam? Şimdi, bunu da konuşarak noktalayalım.
Şimdi Amerika'da bu insan hakları demokrasi ile ilgili bir toplantı yapıyorlar. 110 ülkeden, hatta Irak'tan bile temsilci çağırıyorlar. Demokrasinin D'sinin olmadığı, hiç seçimin olmadığı ülkelerdeki insanlar temsilci olarak çağırıyorlar, ama Türkiye ve Macaristan'ı davet etmiyorlar.
Evet.
Yani bizde demokrasi yokmuş. Yani iyi ki Amerika demokrasi getirmiyor Türkiye'ye. Ondan memnunuz yani. Sorunuza gelince, şu anda İsrail SİHA'larının ve insansız hava araçlarının tespit ettiği ve koordinatlarını Yunanlı bu hücum botlara verdiği ve Ege'de, Akdeniz'de yani binlerce, on binlerce bu mülteci botlarının batırılıp Türkiye'ye doğru geri ittirme konusunda. Bu da Avrupa'nın işine geldiği için kulaklarının üstüne yatıyorlar. Normal şartlarda bunun %1'ini Türkiye yapmış olsa dünya medyasında ayyuka çıkar idi. Yani bir taraftan siz denizin ortasındaki mültecinin botunu batırıp onu ölüme terk ediyorsunuz ve bunu haber bile yapmıyorsunuz. Evet. Diğer tarafta Belarus Polonya sınırında hepsi hepi topu 2-3 bin kişi ya bu soğukta. Evet. 2-3 bin kişiyi sen aldın ben almadım kavgasını yapıyorlar. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz enteresan bir şey. Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bu hiç de
gündem olmuyor.
Gündem konusu olmuyor. Yani buradaki
kuru bir teşekkür belki geçiştiriliyor.
Evet. Evet. Yani kısaca şunu söyleyeyim. İnsan hakları veyahut da kadın hakları veya yani, ana baba hakları,
çocuk hakları
böyle senede bir gün kutlanarak değil, hayatın içerisinde onlara değer vererek gösterilir. Bizim ailemizde, aile bireylerimizde veyahut da bize misafir olan bu mültecileri de biz Allah rızası için yani kimseden alkış almak veyahut da dünya kamuoyuna gösteri yapmak için değil. Yani bugün Türkiye'de başta Suriyeliler olmak üzere Afganistan'dan hatta Afrika'nın birçok mazlum mağdur bölgesinden gelip Türkiye'de sığınan insanlar vardır. Biz bunlara
inançlarımız gereği
hiç de böyle kötü gözle bakmıyoruz. Ama Batı toplumunda ki Türkiye'de sirayet eden uzantıları vardır. Maalesef kedi köpeklerine göstermiş olduğu özenlerin, onların mamasına, bakımına göstermiş olduğu özenlerin çeyreğini bile mesela bir mülteci kampındaki insanlara göstermiyorlar. Bu da işte insan hakları gününde konuşulması gereken bir mesele diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyla programımızı da noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.